Ayrım 9, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 90. Denkler düşünüyordu. Ne kadar çok kafa yorarsa o kadar netleşiyordu hadise ve olan biteni kafasında o kadar iyi kurabiliyordu. İtfaiyenin raporunu okumaya devam etti. Motokaravanın kapıları açılamadığından operasyon şefinin talimatları doğrultusunda aracın sağ arka camı yerinden çıkartılarak içeriye giriş sağlandı. Söndürme çalışmaları devam ederken başka bir polis memuru itfaiye operasyon şefine motokaravanın muhtemelen bir banka soygunuyla ilişkili olduğunu ve yanan araçta iki bisiklet bulunması halinde derhal bir polis memurunun durumdan haberdar edilmesi gerektiğini bildirdi. Keza yanan araçta insanlar bulunması ihtimali olduğunu da ekledi. İtfaiyenin açtığı arka pencereden başarıyla sonuçlandırılan söndürme çalışmalarının ardından motokaravanın sağ giriş kapısı operasyonun şefi tarafından açıldı. Aracın içinde kapının hemen arkasında zeminde yatar pozisyonda bir şahıs ve arka bölümde bir ikinci şahıs operasyon şefi tarafından tespit edildi. Aynı anda polis memurları tarafından suç mahalline girmemesi ve söndürme çalışmalarının da mümkün olduğunca asgari düzeyde tutulması konusunda uyarıldı. Söndürme operasyonu devam ederken sorumlu şef söndürme çalışmalarının belgelenmesi amacıyla fotoğraflar çekti. Bir süre sonra polis memurlarından biri operasyon şefinden fotoğraf çekmemesini ve güvenlik amacıyla fotoğraf makinesini kendisine teslim etmesini istedi. 12.40'da Eisenach itfaiyesi söndürme operasyonu şefi yangının tamamen söndürüldüğünü raporladı. Denkler defterine bir iki satır daha karaladı. Polis fotoğraflara el koydu. Yangın 12.40'da tamamen söndürüldü. Sonra iki ceset bulundu. Peki ama polis neden fotoğraf çekilmesine izin vermemiş, hatta kameraya el koymuştu? Normal şartlarda ellerinde olay mahallinin ne kadar çok fotoğrafı olursa o kadar mutlu olurlardı. Her neyse, bu fotoğraflar olay mahallinin ilk resimli belgeleriydi, onları görmeliydi. Dosyalarda arayacak ve bulacaktı. Denkler tuttuğu notları tekrar gözden geçirdi. Şu an için cevapsız kalan iki soru vardı. Mundlos ve Bernhardt'ın ölümlerinde üçüncü şahısların dahli olmadığı kesin kez saptanabilmiş miydi? Yani ikilinin kendilerini vurduğu kesin miydi? Ki muhtemelen öyleydi. Ve yangın nasıl çıkmıştı? Bu konuya dair bilgiler de buldu raporlarda. Ardından başka polis birimleri de, başta Gotha Polis Müdürlüğü'nün yöneticisi, Emniyet Müdürü Herr Stenzel olmak üzere olay yerine intikal ettiler. Durum muhakemesi yapılan küçük bir toplantıdan sonra Emniyet Müdürü Stenzel'le beraber motokaravana girmek üzere hazırlandım ve donanımları gözden geçirdim. Bu takribi 12.45'te vuku buldu. Motokaravanın giriş bölümüne izlerin mümkün mertebe korunması için lastik paspas serildi. İçeri girdikten sonra karşılaştığımız durumun ilk fotoğraflarını çektim. Emniyet Müdürü Herr Stenzel ile beraber olay yerinde yapılan bu ilk keşfin amacı öncelikle en azından kaba taslak şu soruların cevaplarını belirlemekti. Motokaravanda ateş edilmesiyle veya diğer safahatle ilgili olarak bir üçüncü şahsın hadiseye dahli olmuş mudur? Ve araçtaki iki kişinin her biri kendi kendini mi vurmuştur, yoksa içlerinden biri önce diğerini vurup sonra kendi hayatına mı son vermiştir? Üçüncü bir şahsın bu işi yapmış olmasının ya da doğrudan bir rol oynamasının söz konusu olmayacağı tespit edildi. Böylelikle olaya doğrudan karışmış üçüncü bir kişinin behameal aranması keyfiyeti tamamen devre dışı bırakılmıştır. Ayrıca motokaravanda bulunan kişilerin ikisinin de kendini vurduğu açıkça saptanmıştır. Demek ki iki sorunun da cevabı bulunmuştu. Polis bütün olasılıkları gözden geçirmiş ve elemişti. Çok netti her şey. Denkler esnedi. Yorgunluğunu ve hüznünü yavaş yavaş tekrar hissetmeye başladı. Operasyon raporu basındaki haberlerle örtüşüyordu. Konuyla ilgili sanki her şey araştırılmış gibi görünüyordu. Gizli işvereni her kimse bütün bu bilgileri internette kendisi de bulabilirdi. Lakin bu tanımadığı adamın düşünce dünyasının sezgisine varmak, kendini onun yerine koymak hiç gelmiyordu içinden. Solar plexusundaki, yani karın boşluğundaki baskı kendini tekrar hatırlattı. Olga'yı aradı, yine mailbox çıktı karşısına. Lütfen Olga, ara beni. Seni sinirlendiren konu bitti gitti. Konuşmamız lazım. Solar plexusundaki baskı giderek genişliyordu. Dengler elinin ayasıyla göbeğini ovuşturdu ama baskı azalmıyordu. Korku gibi bir duyguydu. Düpedüz korkuydu bu. Biraz evvel dosyaları incelerken bu baskıyı hissetmemişti. Daha ziyade bir av içgüdüsü de hissettiği, tıpkı eski günlerdeki gibi. Aşk acısı, kaybetme korkusu. Tam olarak ne olduğunu o da bilmiyordu. Tabii hasret de. Bu iki teröristin ismi ağzından çıktığı anda Olga'nın nasıl buz kestiğini hatırladı. Mundlos ve Bernhard nasıl panik içinde yataktan fırladığını hatırladı sevgilisinin. Hiç anlamıyordu. Bu nihayetinde aldığı bir işti sadece, sıradan bir iş. Para kaygısını hiç olmasa birkaç aylığına azaltacak bir iş sadece. BKA'daki meslektaşlarının, denkler eski meslektaşlarımın diyerek düzeltti kendisini, 21.11.2011 tarihli raporunu açtı bilgisayarında. Banka soygunu sırasında ve motokaravanda olanlar hakkında rapor. Sarih, net BKA üslubu, bundan önceki rapor gibi çetrefil bir metin değil. Banka soygunu 4.11.2011 tarihinde saat 9.15-9.20 arasında Wartburg Park Strasse Eisenach'ın 99812 Eisenach Nordplatz 13 adresindeki şubesinde iki fail tarafından bir banka soygunu gerçekleştirildi. Soyguncuların her ikisi de sırt çantası taşıyordu. Kar maskesi ve eldiven takmışlardı. Biri muhtemelen solak Bernhard, sol elinde gümüş renkli bir toplu tabanca tutuyordu. Bu silah kuvvetle muhtemelen aynı gün Eisenach'ta motokaravanda bulunan SAS markı toplu tabancaydı. Şahitlerin ifadelerinde ikinci soyguncunun nasıl bir silahla mücehhez olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Soyguncular acil ihtiyaç kasasından ve ana kasadan 72 bin avro ele geçirdiler. Soygunculardan biri soygun devam ederken elindeki silahın kabzasıyla şube müdürünün kafasına vurarak bir yara açılmasına ve müdürün yere yıkılmasına sebep olmuştur. Soyguncular olay mahallinden önceden hazırlanmış bisikletlerine binerek uzaklaşmışlardır. Hadisenin ardından 9.20 itibariyle arama tarama çalışmalarına başlanmıştır. Dengler'in karın bölgesindeki baskı tıpkı soluklanmaya çalışan bir fırtına gibi durulmuştu. Dedektif tamamen elindeki rapora yoğunlaştı. BKA daha Eisenach polisinin verdiği bilgileri teyit ediyordu. Saat 12.00'a doğru banka soygununun ardından başlatılan arama tarama çalışmaları çerçevesinde Eisenach'ın kuzey bölgelerinde arabayla devriye gezen bir polis ekibi Am Schaffrein sokağında park edilmiş motokaravanı gördü. Görevdeki polisler araçlarından indiler ve motokaravanın kaldırım tarafındaki kapısının kapalı olduğunu tespit ettiler. Memurlar Am Schaffrein sokağının ortasından motokaravana doğru ilerlemeye başladılar. Aracın önüne geldiklerinde başkomiser M. aracın içinden sanki ağır bir mobilya parçası çekiliyormuş gibi bir gürültü algıladı. Bunu her iki memurun da duyduğu bir silah sesi takip etti. Devriye ekibi bunun üzerine bir otomobil ve bir kağıt konteynerinin ardında siper aldı. Memurlar siper almak üzere hareket halindeyken ikinci bir silah sesi duyuldu. Başkomiser M. iki atış arasında bir en fazla iki saniye geçtiğini bildirmiştir. Diğer memur, kıdemli polis memuru S. ise iki atış arasında 3-5 saniye geçtiği kanaatindedir. Meslektaşlarımız siper aldıktan sonra bir üçüncü atış patlama daha duydular. Başkomiser M. ikinci ile üçüncü atışın arasında 3-5 saniye, kıdemli polis memuru S. ise 10-15 saniye geçtiğini ifade etmiştir. S. ayrıca üçüncü patlama sesinden sonra motokaravanın arka kısmında tavan kaplamasının bir kısmının havaya uçtuğunu belirtti. Hemen bunu müteakiben motokaravandan bir duman bulutu yükseldi ve içinde alevler görüldü. Operasyonu sürdüren polis memurları tarafından bilgilendirilen itfaiye yangını söndürdü. İtfaiyenin ardından olay mahalline intikal eden Gotha Polis Müdürlüğü yetkilileri söndürme işlemi bittikten sonra motokaravanda güvenliği sağladılar ve Mundlos ve Bernhard'ın cesetlerini buldular. Bu rapor diğerlerinden daha kesin veriler içeriyordu. Özellikle üç silah sesi arasındaki zaman aralıkları ile ilgili bilgi daha netti. Dengler not almaya devam etti. İlk silah sesi azami 5 saniye sonra ikincisi, ardından azami 15 saniye sonra üçüncü atış. Bundan kısa bir süre sonra motokaravanda yangın görülüyor. Üç atış, neydi bunun anlamı? İlk atışın hedefi devriye arabasıyla gelen iki polis memuru muydu? Sonraki iki atışla da kendilerini mi vurmuşlardı? Dengler okumaya devam etti. Motokaravanın içindeki izlerden, dışında geçerli olan şartlar ve tanık ifadelerinden yola çıkarak motokaravanın içinde hadisenin şöyle gelişmiş olabileceği düşünülebilir. Hipotez: suçlular motokaravanın içerisinden aracın yanında polis memurları olduğunu fark ederler. Bu algıları belki de polis telsizini dinlemeleriyle güçlenir. Araçta bölge polisinin kullandığı telsiz kodlarının bir listesi ve bir polis telsizi dinleme aygıtı da bulunmuştur. Ama olay anında bu scanner çalışıyor muydu bilinmiyor. Bernhardt motokaravanın penceresinden polis memurlarına makineli tabancayla ateş eder. Memurları ıska geçen mermi kağıt konteyneriyle yol kenarında park etmiş bir otomobilin arasından geçip duvara saplanır. Bir numaralı atış 9 milimetrelik kovan. Olay mahallinde bahsi geçen duvarın sıvasında sıva hasırına kadar inen 2 ila 2,5 santim çapında bir delik tespit edilmiştir. Buna karşın olay mahallinde mermi çekirdeği bulunamamıştır. Duvardaki delik tam olarak motokaravanın penceresinden kağıt konteyneriyle park etmiş otomobilin arasında çekilen bir hat üzerindedir. Tam ölçüm bugün 21.11.2011 tarihinde yapılacaktır. Bernhardt ilk atıştan sonra tutukluk yapan, yani mermi sıkışması, silahını pencerenin altındaki banka koymuş. Makineli tabancanın bulunduğu yer, makineli tabancanın durumu, Bernhardt'ın cesedinin bulunduğu andaki pozisyonu. Bernhardt, Winchester pompalı tüfekle sol şakağına ateş edilmesi sonucu ölür. Bernhardt'ın otopsi raporu, ikinci atış, birinci Brenneke kovanı. Bu atış muhtemelen Bundlos tarafından yapılmış. Bu varsayım henüz kanıtlanmış değil ama şartlar farklı silahlarla yapılan birinci ve ikinci atışlar arasında çok az zaman geçmiş olması nedeniyle Bernhardt'ın pompalı ile intihar etmiş olmasından daha muhtemel. Uzun namlulu bir silahla şakağa ateş ederek intihar etmek oldukça zordur. Bundlos kağıt yakarak motokaravanı ateşe verir. Bernhardt yangın başlamadan ölmüştür. Ciğerlerinde duman yok. İtfaiyenin uzmanı yangının motokaravanın ortasında kağıt yakarak başlatıldığını kabul etmektedir. Mundos aracın arka bölümünde yere oturur, silahı ağzına sokar ve kendini öldürür. Mundos'un otopsi sonuçları motokaravanın arka bölümünde uçan tavan kaplaması ile ilgili tanık ifadesi. Üçüncü atış, ikinci Brenneke kovanı, kovanın pompalıdan dışarı atılması sadece aşağıdan yukarı yapılan bir atışta mümkündür. Bu teori mantıklıydı. Failler polislerin geldiğini görürler ve beraberce intihar etmeye karar verirler. Mundlos Bernhardt'ı vurur, motokaravanı ateşe verir, ardından kendini de vurur. Dengler ayağa kalktı ve aynı anda karnındaki baskı yeniden hissettirdi kendine. Cep telefonu hemen elinin altındaydı. Olga'yı bir daha arasa mıydı? Tekrar elindeki işi düşünmeye zorladı kendisini. Üçüncü bir şahıs devrede olabilir miydi? BKA'daki meslektaşları bu ihtimali tamamen eleyebilmişler miydi? Tekrar okumaya başladığı anda korkusu uçup gidiverdi. BKA, üçüncü kişilerin hadiseye dahlini mümkün görmüyordu. Hadiseye üçüncü bir kişinin dahil olması. Basın olay mahallinde üçüncü bir şahsın var olduğu yolunda spekülasyonlar yapmaktadır. Stern Online, 20 Kasım 2011. Şu anda elimizde bu doğrultuda işaret ya da kanıtlar bulunmamaktadır. Aşağıda sayacağımız şu sebeplerden dolayı üçüncü bir şahsın katılımı olası görülmemektedir. Motokaravan çok dar bir mekan, üçüncü bir şahsın burada hareket etmesi oldukça zor olacaktır. Özellikle uzun namlulu bir silah kullanıldığı düşünüldüğünde bu zorluk daha da barizdir. Moto karavanın giriş kapısı gerçi polis memurlarının görüş alanı dışında olan taraftaydı. Ama bu tarafta azami bir metre eninde bir kaldırım, onun hemen arkasında hızla ve dimdik aşağı inen, aşağı yukarı 2 metre derinliğinde bir inşaat çukurunu çevreleyen, 1 metre yüksekliğinde bir çit bulunmaktadır. Bir kişinin motokaravandan kaçtığını varsayarsak, bu şahıs aracın ya önünden ya da arkasından çıkarak doğrudan polis memurlarının görüş sahasına girmek durumundaydı. Çünkü çitin üzerinden atlayıp inşaat çukurunu aşarak olay mahallinden kaçmak pek mümkün görünmemektedir. Ateşlenen silahların hepsi olay mahallinde bulunmuştur. Dolayısıyla bu üçüncü şahıs kullandığı silahı da motokaravanda bırakmış olacaktı. Demek ki doğruydu. Eğer suç mahallinde bir üçüncü zanlı olsaydı, polis memurlarının onu sağdan ya da soldan kaçarken görmüş olmaları gerekirdi. Moto karavanın hemen arkasından kaçması derin inşaat çukuru nedeniyle mümkün değildi. Denkler belgeyi kapadı ve kendi bilgisayarına kopyaladı. Araştırmaların sonuçları ortaya sarih bir resim koyuyordu. Mundlos Bernhardt'ı Winchester marka pompalı tüfekle öldürmüştü. Ancak ondan sonra moto karavanı ateşe vermişti. Bernhardt'ın ciğerlerinde duman gazı yoktu. Dolayısıyla yangın o öldükten sonra başlamıştı. İncelemeyi yapan meslektaşı kandaki karbondioksit HB değerlerini de belirtseydi daha iyi olurdu. Kanda duman gazı olup olmaması garantili bir parametre değildi. Dengler bunu kendi eğitiminden hatırlıyordu. Buna karşın kandaki karbon monoksit hemoglobin değeri oldukça güvenli bir veriydi. Marley'i arayıp ikisinin otopsi raporlarını göndermesini rica etse miydi acaba? Saçma, artık bu işe noktayı koyacaktı. Olga'nın dönmesini istiyordu. Onu tekrar aramak için dayanılmaz bir baskı hissettiği için de bu his bütün enerjisini alıyordu. İnternette Stern'in sayfasını çağırdı ve BKA'lı meslektaşının bahsettiği haberi buldu. Stern 20 Kasım 2011'de şunları yazıyordu. Çevrede oturanlar ve görgü tanıkları ilk devriye ekibinin gelişini ve moto karavanın yanışını görmüş olmalarına rağmen bu tasvirin aksine ne polisler gelmeden önce ne de sonra silah sesi duymuşlar. Sadece bir aile 3 kere ateş edildiği yolunda ifade vermiş. Moto karavanın park edildiği noktadan sadece 10 metre uzakta oturan bir kadın açık penceresinden yanmış plastik kokusunu fark etmiş. Ama ateş edilmedi, aksi takdirde muhakkak duyardım diyor. LKA mensubu polisler bu pazar onun penceresinin altında ve bodrum katı pencerelerinin aydınlık bacalarında metal dedektörleriyle bir kere daha mermi çekirdeği aradılar. Anlaşılan öldüren atışlardan biri ya da bir üçüncü atış apartmanın duvarına isabet etmiş ve oradaki sıvayı zedelemiş. Polisler pazar öğleden sonraya kadar bir şey bulamayınca gittiler. Mermi çekirdeği yoksa atış da yoktur diye düşündü Denkler ve okumaya devam etti. Stern'in aldığı bilgilere göre çevrede oturanlar polise olaydan bir gün sonra olay mahallinde şaşkın vaziyette bir kadın gördüklerini bildirdiler ve bu kadını kendilerine gösterilen fotoğraflarda Beate Schappe olarak teşhis ettiler. Kadın orada biraz kaldıktan sonra tekrar arabasına binip gitmiş. Polis yanan moto karavanda cep telefonuyla uzaktan çalışan bir ateşleme sistemini araştırırken olay mahalline yakın oturanlar moto karavan tekrar mahallelerinde park edilip ardından da ateşe verildiğinde Mundlos ile Bernhardt'ın çoktan öldürülmüş olduğuna inanıyorlar artık. Moto karavan aynı noktada bir gece önce de duruyormuş ve sadece olay gününün sabahı erken saatlerde sadece aşağı yukarı 1 saatliğine oradan ayrılmış. Denkler bir haber daha buldu. Berliner Morgenpost şöyle yazıyordu. Aynı zamanda Stern DE'ye göre olay yerinde bir kişinin daha bulunduğu yolundaki rivayet, başsavcılık bunu şimdiye kadar sürekli olarak reddetse de ısrarla dile getirilmeye devam ediliyor. Etraftaki evlerde oturanlar polis gelmeden kısa bir süre önce moto karavanı terk ettiğini belirttikleri bir üçüncü şahıs gördüklerini ifade ediyorlar. Ama nasıl kaçabilmişti bu üçüncü şahıs? Bir kere daha BKA'nın raporuna döndü. Hemen yolun karşı tarafından siper almış polis memurlarının motokaravanın sağında ya da solunda her halükarda görmeleri gerekirdi onu. Aracın hemen arkasında derin bir inşaat çukuru vardı. Emin olmak için bir kere de Google Earth'ten baktı olay mahallinin konumuna. Ama inşaat çukuru olduğu belirtilen yerde sadece boş bir arazi görebiliyordu. Google Earth ve çukurun derinliğini ayırt etmesine imkan yoktu. Yolun diğer tarafında birkaç küçük apartman vardı. Bu apartmanlardan olay yeri rahatça görülebiliyordu. Buna rağmen silah sesinin duyulmamış olması mümkündü. Öğlen saat 12'de ocaktaki çorba kaynıyordu. İnsanlar radyoya kulak vermişti. Hatta belki de televizyonda öğle kuşağı programlarından birini izliyorlardı. Tanık ifadelerine çok fazla güvenmemek gerekir. En azından devriye arabasıyla olay yerine gelen iki polis memuru silah seslerini duymuşlardı. Wengler cep telefonunu eline alıp Olga'yı aradı. Bir kere daha mailbox çıktı karşısına. Wengler kırmızı tuşa basıp bağlantıyı sona erdirdi. BKA'daki meslektaşının yazdığı raporda polisin motokaravanın içini ne halde bulduğuna dair hiçbir bilgi yoktu. Wengler tekrar Eisenach polisinin raporunu açtı ve bu tasvirin yapıldığı bölümü buldu. Açık kapıdan motokaravanın içine baktım. Koridorun ön tarafında cansız bir erkek bedeninin yüzüstü yattığını tespit ettim. Koridorun arka kısmında bir cansız beden daha yığılmış yatıyordu. Bu ikinci şahsın kafatası merminin etkisiyle ciddi şekilde zarar görmüştü. İlk bahsedilen cesedin sırt kısmında tavan penceresinin parçaları görülüyordu. Yanındaki masanın üzerinde yangın döküntüsünün içinde bir tabanca gördük. İlk bakışta kaba hatlarıyla bu raporu yazanın da hizmet tabancası olan Heckler Koch'a benziyordu. Masanın altında ise ne işe yaradığını tespit edemediğim bir cihaz vardı. Üzerinde kırmızı diyot gibi bir ışık yanıyordu ve bir takım kabloların bu aygıta bağlı olduğu görülüyordu. Bu bir ateşleme mekanizması mıydı yoksa sıradan zararsız bir cihaz mı? İlk bakışta anlaşılamıyordu. Hemen kapının yanında bir evye bulunuyordu. Bunun üzerine de gümüşü metalik bir toplu tabanca bırakılmıştı. Motokaravanda elektronik bir cihaz. Mundlos ve Bernhard cep telefonlarını mı şarj ediyorlardı bununla? Denkler not defterini açtı. Motokaravanda ne işe yaradığı belirsiz kablolar, ne olduğu tespit edilemeyen, üzerinde bir ışık diyotu olan bir cihaz.
9. ayrımın sonu. Sayfa 102.